Ayrım 13.
14. bölüm. Aldığım haber canımı çok sıktı. Hesna'ya da bildirdim. Hem içimi dökmek, sıkıntımı paylaşmak için, hem o da önlemini alsın diye. Bizim psikopat katil serbest kalmıştı. Ölen kadıncağızın akrabası iletti bana. Adam ne yapıp etmiş, deli olduğuna doktorları da inandırmıştı. Kapalı servisteki süresi bitmiş. Mahkeme rapora dayanarak tedavisinin evinden gelip giderek devamına karar vermiş. Olay Hesna'yı da ilgilendiriyordu. Çünkü benden sonra o gitmişti çevirmen olarak. Cinayetin nasıl işlendiğini, herifin kadıncağıza nasıl davrandığını öğrenir öğrenmez de işten çekilmişti. Yine bir çıkıntılık yapmıştı hem de. Adamın suratına tükürmüştü. Yaratık da tehdit etmişti. Beni tehdit ettiği gibi. Bağırış çağırış arasında açık etmeden ama insanın bilincine yapışan küfürlü pis aksanıyla. Kız haberi duyar duymaz kuruma geldi. Odama daldı. Ateş püskürüyordu psikiyatrlara. Ben bu heriflerle konuşacağım diyordu. Acaba nerede yapıldı gözlemi? Akrabası söylemişti bana. Hastanenin ismini verdim. Telefona sarıldı hemen. Art arda birkaç kişiyle konuştu sinirli sinirli. Derken telefon kapandı. Küfrü bastı. Yeniden dokundu tuşlara. Yine birkaç kişiyle konuştu. Bana sussuz karışma yapan el hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla galiba sonunda aradığını bulmuştu. Randevu istedi karşı taraftan. Olabilirse bugün dedi. Çok önemli. Lütfen. Tamam dedi sonunda. Teşekkür ederim. Akşam 4.30'da odasında bekliyor. Göstereceğim ona. O zaman ben de geleyim dedim. Doğrusu da bu olur dedi Hesna. Azarlar emir verir tonda. Tehlikenin boyutunu kestiremiyordum. Son durumu neydi acaba? Belki de biz yanılmıştık. Belki de hakikaten hastaydı herif ve tedavisi de güzelce yapılmıştı. Bu durumda bizim için de tehdit olmaktan çıkmış sayılırdı. Tüm bunları ancak doktoruyla konuşarak açıklığa kavuşturabilirdik. Randevu almayı iyi düşünmüştü Hesna. Benim aklıma gelmezdi. Fakat öfkesi yatışmamıştı henüz. Homurdanıp duruyordu. Son gelişmenin kendisi için tehlike yaratabilecek yönünü değil, adaletsizlik yönünü önemsiyor gibiydi. Ben de onun gibi olabilseydim keşke. İster misin şimdi bıçağıyla kapıda yolumuzu gözlüyor olsun? İşe espriye vurup kendimi rahatlatmaktı niyetim. Hesna'nın vereceği yanıt işin ciddiyetini gösterecekti bir yandan. Aman, espri yapmanın sırası mı şimdi Allah aşkına? Dedi sinirli sinirli. Kötüydü. Bu yanıttan bir şey anlayamamıştım. Galiba kız işin tehlike boyutunu da önemsemeye başlamıştı. Hemen ardından söylediği şey beni biraz rahatlattı. Keşke karşıma çıksa. Nerede? Birkaç ay siner şimdi o. Sonra başka bir kara bulur kendini. Sil baştan. Keşke karşıma çıksa. Yok ama. Bu işin peşini bırakmam. Ben telefon edince hemen çıkmış. Önce kızını apar topar kreşe bırakmış. Tam çıkacakken oradaki hemşire yardım istemiş. Hastalanan bir veledi 2 dakikalığına kucağında tutması için. Çocuk da üstüne kusmasın mı? Yol boyunca kolonyalı mendillerle omzunu silip durdu. Bir yandan söyleniyordu. Hafifçe de kokuyordu. Ekşi ekşi. Nar Hastanesi XY'nin büyük hastanelerinden biriydi. Bahçesinde ayrı bir psikiyatri birimi vardır. Büyük bir klinik. Burayı iyi tanıyordum. Çünkü son sınıfta 2 ay staj yapmıştım. Bize randevu veren adamı da hatırladım. O zaman şef yardımcısıydı. 3 yardımcının en yeteneksizi. Nasıl onu getirmişlerdi başa? Kızıl saçlı, kızıl bıyıklı, inatçı, tipik bir Q nokta. Kapıyı çaldık, girdik. Adam işte karşımdaydı. Biraz yaşlanmış, şişmanlamış. Tabii beni hatırlamadı. Söze girdim. Kendimizi tanıttım. Başıyla anladım der gibi belirsiz bir hareket yaptı. Eliyle oturun der gibi bir hareketle jestini tamamladı. Fırsat görüp oturduk. Hesna hemen konuya girdi. Birkaç dakika kesintisiz konuştu. Öldürülen zavallı kadından söz etti. Durmadan dayak yiyişinden. Adamın parazitliğinden. Böyle adamlara çok sık rastlandığından. Üstelik bunların bizim kültürde eşlerini her türlü eziyeti rahatlıkla yapabildiklerinden. Gözü önünde annesi öldürülen küçük kızdan. Kıza şimdi anneannesinin baktığından, yoksulluklarından. ''Bunları niye anlatıyorsunuz bana?'' diye sordu adam birdenbire pek kaba biçimde. ''Hesna öfkede geri kalır mı? Niye mi anlatıyorum?'' diye sesini yükseltti. Serserinin teki durduk yere bir kadıncağızı kesip biçiyor. Sonra da deli taklidi yapıp İki tane ebleh psikiyatrı kandırıyor, çıkıyor. Bu yanlışı nasıl düzeltirsiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Gelirken anlaşmıştık oysa. Görüşme tıkanırsa son aşamada sertleşecektik ancak. Böyle birdenbire ve aşağılayarak değil. Bendeydi kabahat. Bu kızla birlikte hareket etmeyecektim. En özür dileyici bakışımla göz göze gelmeye çalıştım şefle. Başaramadım. Doğruldum bir şey demek için. Adam benden önce davrandı. Neyse ki korktuğum başımıza gelmemişti. Görece sakin bir yanıt verdi. O belgenin altında benim de imzam var. Üstelik raportörüme güvenirim. Bütün gözlemlerde yazdıklarını doğrular yöndeydi. Bir itirazınız varsa ve tabii yetkiniz de varsa bunu mahkemeye yapın. Burada raporlarımızı herkesle tartışacak olsak işimizi yapamayız. Şimdi lütfen çıkın. Görüşme bitmiştir. Ne yapalım? Kös kös kalktık. Son anda adamın duyabileceği şekilde söylendi esna. İşin gerçeği sizi ilgilendirmiyor elbette. Raporunuz düzgünse maaşınızı hak etmek için yeterli. Sinirim çok bozulmuştu. Baştan kızın densizlik ettiğini düşünmüştüm. Fakat odadan çıkar çıkmaz halkalılığımızı daha derinden ayrımsadım. Az bile söylemişti esna. Çıktık bahçeye. İlk gördüğümüz banka oturduk. Hemen bir sigara yaktı bizimki. Bana da ver dedim. Verdi. Sigaramı da yaktı. Sen de federasyon gözlemcisi gibiydin maşallah. İnsan ağzını açar da iki kelime söyler. Yalnız olsam söylerdim dedim. Birinin sakin kalması lazım. Ne yapalım yani? Dövecek miydik adamı? Hah diyerek omuz silkti öfkeyle. Cevap vermeye bile tenezzül etmediğini gösterirdi bu jest. Sigarasını ısırır gibi aldı ağzına. Derin bir nefes çekti. O konuşmadan ben devam ettim. Birden saldırıya geçtin sen de kardeşim. Belki yumuşak konuşsak sonraki muayenede faydası olurdu. Olmaz da dedi. Faydası olacaksa şimdi olur. Bu işin peşini bırakmam ben. Tırsıktır bu tipler. Nereden baskı gelmişse o tarafa yatarlar. Şimdi eminim. Ben nerede yanlış yaptım diye hop oturup hop kalkıyordur. Adım gibi eminim. Gör bak. Tam hoplayacak adamı buldun sen de dedim. Herif odunun teki. Dağ kapıdan çıkarken unutmuştur bizi. Ne kadar da iyimsersin. Şeytan diyor patlat bir tane. Gıcık. Teşekkür ederim dedim. Sigara iyi gelmişti. Durum hem bizim açımızdan hem de hak adalet açısından berbattı gerçekte. Ama bir felakette de değildi. Biri omzuma dokundu. Hopladım. İrkilerek baktım. Bu oydu. Psikopat cani. Yüreğim ağzıma geldi. Hayır. Hayır o değildi. İyi ki değildi. Selam. Rahatsız etmiyorum ya. Yok dedim kendimi toplayıp. Yer açtım yanımızda. Buyurun oturun. Ben şuraya karşınıza oturayım. Çiçekliği çevreleyen demirin üstüne tünedi. Bu birkaç hafta önce pub'da buluştuğum adamdı. Yeni sığınmacı. İşiyle yine hiç ilgilenememiştim aksi gibi. Görmüşken söyleyeyim. Sizin işiniz için bir kez başvuruda bulundum dedim. Kendimden emin, rahat. Şimdi durum sıkışıkmış. Haftaya gelmemi söylediler. Merak etmeyin. O sorun halledilir. Yalandan kim ölmüş? Teşekkür ederim dedi. Biraz bozuk bir yüzle. Biraz da umursamaz. Benim için gerçekten önemli diye yeniledi. Haftaya ilgileneceğim. Söz. Karşılıklı bakıştık. Gözlerimi ben indirmek zorunda kaldım. Pek suçlayıcı değildi ama tuhaf bir bakıştı. Hemen tekrar kaldırdım. Ne yapıyorsunuz burada? Ha sizi tanıştırmayı unuttum. Esna ile tanıştırdım. Bir an ikisi de kararsız kalıp sonra el sıkıştılar. Sorumu gecikmeli olarak yanıtladı adam. Ellerimin pansumanı yapılıyor. Bugün son. Bundan sonra yalnız fizik tedavi uygulanacak. İlk görüşümde dikkatimi çekmişti. Sormamıştım. Sağ eli o zaman da sarılıydı. Benimle de sol eliyle tokalaşmıştı. Ne oldu elinize? Uzun hikaye diye karşılık verdi. Konuyu değiştirdi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Belamızı arıyoruz dedi esna. Bu cevap hoşuna gitti adamın. Gülümsedi. Bizimki konuyu açtı. Ben dinledim. Akşam oluyordu. Güzel bir bahçedeydik. Fakat tatsız bir işin peşinde. En iyisi bu konuyu unutmaktı. Serseri de bize bulaşmazsa birkaç ay sonra sorun olmaktan çıkardı. Yahu bu adam da nereden çıkmıştı böyle? 40 yıllık dostuymuşçasına ilgili esnayı dinliyor, kafasını sallayıp duruyordu. İşinin kutsallığı derinden içine işlemiş papaz bakışları vardı adamın. Ama iri vücuduyla çok komik görünüyordu tünediği yerde. Evet, bir papaz böyle baksa bile bu şekilde oturamaz. Bu adam iri bir kuşa benziyordu. Tamam tamam, baykuşa. Baykuş bakışları. Zaman zaman cin gibi dikkatli, zaman zaman sakin. Sanki bu dünyanın küçük işlerinin çok üzerinde bir bakış. Kılığı ilk gördüğüme göre hayli hırpanileşmişti. Boş vermişlik sinmişti üstüne. Orta yaşlı, A noktalı başvuranımı anımsatmıştı bana. Onda da aynı yüz anlatımı belirliyordu birini dinlerken. Mini etekli, güzel bir hemşire geçti yanımızdan. Böylelerini idam etmek gerek. Hayatta düzelmezler, iyi bilirim. Düzelmeyeceği kesin görülenleri hemen yok edeceksin. İdam cezasına karşıydım. Fakat böylesi fikirlere de yakınlık duymuyor değildim. İdamla ölüm dilemişimdir pek çokları için. Ben bir şey demedim gene de. Beklediğim gibi esnadan geldi yanıt. Ben öyle düşünmüyorum. Herkese şans vermeli. Tamam, insan öldürüp 2 ay sonra elini kolunu sallayarak çıkmamalı kimse. İçeride en az 10 yıl tutulmalı. Belki 15 yıl. Akıllanana kadar. Adam güldü kahkahayla. Espri yapılmış gibi. Akıllanmaz ki böyleleri. Çıkar gene yapar. Adam öldürmese başka pislik yapar. Hiçbir şey yapmazsa çevreye zarar verir. Onu bunu canından bezdirir. Yahu siz faşistler gibi konuşuyorsunuz. O zaman akıl hastalarını da öldürelim, diye patladı esna. Yine güldü adam. Biraz tırlaktı galiba. Montunun bollaşmış cebinden bir elma çıkardı. Yeşil ekşi elmalardan. Bir cebinden de çakı. Çakıyı açtı. Ortadan yardı elmayı. Sonra yarımları da yarıma böldü. Başkasına zararı yoksa akıl hastasının o zaman yaşasın. İyileşmeyecekse, hep zarar veriyorsa, yani ciddi zararları kastediyorum, onlar da yok edilsin. Yaşadığının bilincinde olmayanı, insan şeklinde olup insan gibi düşünmeyi saklamanın ne annem var? Yok dedi Hesna suratını iyice asarak. Bu tip fikirlerin 100 yıl önce aşıldığını düşünüyordum ben. Sizi ciddiye almıyorum. Bakın, beni yanlış anlamanızı istemem dedi baykuş. Bu kez ciddi. Ben şöyle olmalı, böyle olmalı derken kavramsal planda ve ideal toplum için söylüyorum. Yoksa böyle şeyler tekrar yaygınlaşırsa, bugünün toplumları ilk önce bizi yok eder deli diye. Gerçi olan yine bu ya. Bir şeylerin ne için yapıldığı önemli, kararları kimin hangi ölçütlerle verdiği önemli. Kavramları içeriğini bilerek kullanmalıyız. Söylediklerimizi inanarak söylemeliyiz. Bizim aklımızdan, dürüstlüğümüzden başka üstün olduğumuz bir şey yok ki düşmana karşı. Şimdi bu 2 silahımız da kalmadı. Onun için hassasım böyle konularda. En başta kavramsal dürüstlüğü kastediyorum. Örneğin idam cezasına karşıyız. Tamam. Şiddeti ortadan kaldırmadan nasıl idama karşı olacağız? Her gün birileri birilerini öldürüyor. Bizim tuttuğumuz birileri de birilerini öldürüyor. O da bir çeşit idam değil mi? Bir yandan eski sosyalist ülkelere sempatimiz var. Benim pek yok ya, çoğunun var. Oralarda idam yok muydu? Bizim çok çok sevdiğimiz sosyalist liderler bir yığın idam kararına imza atmadı mı? Yargısız infaz diyoruz. Adamın fikirleri, silahlı devrim fikirleri, çatışıyor, ölüyor. Bunun neresi yargısız infaz? Yargılanırlarsa iyi bir şey mi olacak hem? Fakat adam silahsızdır ya da etkisiz hale getirilmiştir. Sonra da öldürülmüştür. İşte o savaş hukukuna aykırı infaz. Yani biz her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Hiçbir lafımız içi doldurulmuş, anlaşılmış değil. Dürüst mü derseniz o da değil. Kirli savaş bilmem ne. Düşmanın propaganda yöntemleriyle düşmanı alt etmeye çabalıyoruz. Hayal. Derin bir öf çekti esna. Bu arada 2 parçayı soymuştu adam. Birini esnaya uzattı, öbürünü bana. Esna ikinci bir sigara çıkarmak üzereydi. Vazgeçti. İkramı kabul etti. Ben teşekkür ettim. Almadım. Tırnaklarını keserler. Ondan sonra aynı çakıyla elma soyarlar. Kendin ye. Adamdaki rahatlığa bakındı siz. Sanki 40 yıldır yaşadığı kasabasında parkta oturuyor, arkadaşlarına elma kesiyordu. Tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Sizin için demiyorum bunu. Aslında herkes her şeyin farkında. Fakat silkinip toparlanacak güç yok. Onun için kendimizi aldatıyoruz. Laf ebeliği yapıyoruz. Belki böylesi doğru, diye mırıldandı esna. İkimize de bakmadan. Kafasını sallayıp güldü adam. Mutsuz, hüzünlü bir gülüştü bu. Anındaki yara izi silineceğine daha da derinleşmişti sanki. Elma parçalarını yedi ağır ağır, kalan yarısını soymadan. Bu arada hiç konuşmadık. Benim aklım psikopattaydı. Ne yapıyordu şimdi acaba? Konuşmuş olmak için sordum. Alışabildiniz mi buraya? Arkadaşınız falan var mı?
İnsan her yere alışır. Bir iki arkadaşım var. Ara sıra görüşüyoruz.
Başka ne yapıyorsunuz? Canınız sıkılmıyor mu?
Kitap okuyorum ama elimde kalmadı. Yenilerde çok pahalı. Dans kursuna gidiyorum.
Dans mı dedim? Çok garibime gitmişti bu. Dalga geçiyordu herhalde.
Evet dedi. Flamenco kursu.
Niye flamenco diye sordum.
Bana bunun için iltica ettim demeyin sakın.
Hayır dedi. Aslında tango için kaçmıştım. Orada yer kalmamış.
Flamenco işi ciddi ama. Bir kere bedava.
İkinci ve daha önemlisi bizimkilerden biriyle rastlaşma olasılığı sıfır.
Çat pat L noktaca bilirim. Biraz pratik yapmış oluyorum. Değişik insanlar görüyorum. Haftada ikişerden 4 saat.
Güldüm.
Sonra üstünde düşünüp daha çok güldüm.
Bizim sığınmacılar arasında hiç böylesini işitmemiştim demekle yetindim.
Başka zaman olsa bayağı sorguya çekerdim adamı. Şu işten dolayı canım sıkkındı hayli. Esnada konuşmuyordu. Öylece oturduk bir süre.
Müsaadenizle ben kalkayım.
Müsaade sizin dedik.
İyi akşamlar diledi.
Yavaş adımlarla uzaklaştı.
Gücenmişti belki.
Silik, gösterişsiz adamlar da gücenirdi.
Kimse de ayrımsamazdı gücendiklerini.
Tartışmış olmasa hoş adam derdi hemen arkasından Esna. Düşüncelerini korumuş devrimcilerin hepsini severdi.
Şimdi susuyordu. O da düşünceliydi.
15. bölüm.
Leyla ile kavga ettik. Kavga reçel yüzünden çıktı. Kabından yiyormuşum. Kirleniyormuş. İçine ekmek kırıntıları doluyormuş. Benim evimde bana ders veriyordu. Yüzüne karşı bağıracaktım. Tabii olmazdı. Ben böyleyim. Değişmem dedim. Kapadım konuyu. Sonra biraz surat astım.
Seni rahatsız ettim. İyisi mi gideyim dedi. Biraz gecikmeli olarak istiyorsan kal, istemiyorsan git dedim.
Tamam dedi sinirli sinirli.
Sonra çekti kapıyı çıktı. 3 gündür aramıyordu.
Bu kez ben de aramamalıydım.
Kararlıydım.
İşler ters gidiyordu.
Serseri katilin salıverilmesi sinirlerimi beklediğimden fazla germişti.
Leyla ile kavgam da o yüzdendi belki.
Başka bir tatsızlık.
Gordon geçen gün annesinin evine giderken sokak ortasında saldırıya uğramıştı. Aynı yeni yetme serseri çetesi. Karşısına birdenbire çıkmışlar. Bereket hazırlıklıymış çocuk. Yanımda sopa taşıyordum. Kısa, kalın bir şey. Hemen onu çıkardım. Birkaç tane patlattım. Dağıttım hergeleleri, dedi bana. Fakat kaçarlarken yan tarafından birisi kafasına bir şey fırlatmış. Bir şişe. Şişe olduğunu kafasına çarpıp yere düştükten sonra görebilmiş. Çok canı yanmış ama bilincini yitirmemiş. Yaradan şakır şakır kan akıyormuş. Kulağının birkaç santim üstü. Hastaneye gitmiş kendi başına. 4 dikiş atılmış. Sonra polis çocukları yakalamış. İyi bir sıkıştırmış. Şişeyi atan 14 yaşında. Hala içeride. Bir süre çıkmaz. Zaten sabıkalıymış. Olayın bu şekilde gelişmesi bir bakıma iyi olmuştu. Gordon 4 dikişle kurtulmuştu. Biraz da nezarette kalmıştı tabii. Okul müdürü gelmiş de o çıkartmış. Bu ülkede haklı bile olsan, eğer ciddi bir kavgaya karışmışsan yakanı kurtaramazsın. Yani benim başlangıçtaki endişem boş değildi. Neyse, bir süre rahat ederdi artık.
Elbette bende.
Belki olay tamamen kapanırdı. Bu iş bayağı canımı sıkıyordu. Kaç gündür yataktan her kalkışımda aklıma aynı sorun geliyordu. Gordon bugün beni çağırdı, çağıracak. Bugün geçti, yarın çağıracak. İşin yoksa elin serserileriyle dövüş. Reddedersen bir dostluğu yarala. Sonuçta üstümden büyük bir yük kalkmıştı. Nedenli rahatladığımı bu söz bile anlatamıyor. Kutlamak için pub'a gidip biraz içtim. Düşündüm. İnsanlık ne hale gelmişti? Yakalananlardan başka biri daha sabıkalıydı. Daha 13 yaşında velet. Geçen yıl ana yolda keskin bir dönemece yağ dökmüş. Beklemiş orada. Savrulup yoldan çıkan, sağa sola çarpan arabaları seyretmiş. Ambulanslar, polisler gelince evine gidip rahat bir uyku çekmiş. Ertesi gün okula. Birkaç hafta sonra aynı işi yaparken tanıdık biri görmüş de öyle yakalanmış. Pamuk ipliğine bağlıydı yaşamımız. Dün akşam esnalara gittim. Leyla yoktu ya, biraz özgür takılabilirdim. Kaç zamandır görmediğim öyle çok arkadaş vardı ki. Birer birer hepsini ziyaret etmek ne iyi olurdu. Ama hayaldi. Bunun için duygu durumum uygun değildi. Esna'ya bile kendimi sürüklemiştim. Kızı yine çok tatlıydı. Kocası da iyi insandır, severim. Has insan derler ya, öyledir.
Buraya ilk geldiğinde çok zorluklar çekmişti. İlk geldiğinde değil, yıllarca. E noktacadan anlamıyormuş. Bir yandan kursa gitmiş, bir yandan çalışmış. Sonra elektronik fakültesi. Yine gece çalışma, gündüz okuma. Dönercilerde, kebapçılarda. Sarhoşlarla dövüşler. Düşük ücretli, kaçak işler. Tam 4 yıl boyunca ortalama 3-4 saat uyuma. Bir ara gündüz de çalışmış. Yani iki iş. Bir okul aynı anda. Giyim mağazasında tezgahtarlık yapmış. Uykusu bastırdıkça depoya gidiyormuş. Askıdaki elbiselerin altına gizlenip uyuyormuş. Yüzü sapsarıymış o dönem. Öyle ki patronu onu sarı ırktan zannediyormuş. Ciddi ciddi siz V noktalılar uyumayı amma severmişsiniz ha deyip duruyormuş. Çocukcağız son birkaç yıldır azıcık rahat yüzü görüyordu. Normal mesai. Yani yalnızca gündüz 8 saat çalışma ona sürekli tatil gibi geliyordu. Parasının yarısına yakınını B noktadaki ailesine gönderiyordu. Ne kadar değer bilirler ya. Babası o paralarla küçük erkek kardeşine araba bile satın almış. Aslında kendini almış sözde ama çocuk kullanıyormuş. Evladı elbette, kullanacak tosun. Benden bir gece önce de misafirleri olduğunu öğrendim. B noktadan bir sığınmacı aile. Araları pek iyidir. Nedendir bilmem ama öyledir. Oysa her ziyaretlerinden sonra esnaları daha çökmüş, bitmiş görüyordum. Onlar söylemeden ben sordum. Yine sizinkiler mi uğradı? Evet dediler. Nereden bildin? Ailenin küçük yaramaz oğlanı her gelişlerinde ağızlarına sıçıyordu bunların. Bir de umursamaz annesi varmış ki. Babası neden suçsuzdu? Onu da bilmiyordum ya. Asıl mülteci olan kişiyi kastediyorum. Esna galiba bu adamın geçmişine ve hikayesine hürmeten ilişkiyi sürdürüyordu daha çok. Esna ile oturduk. Leyla'yı çekiştirdik. Eyşan'ın sinir olduğu kadar sinir olmuyor, hatta bazı yönleriyle seviyordu Leyla'yı. Fakat konu kim olursa olsun dedikodudan hoşlanır. Buna rağmen dün gece onları biraz bezdirmiştim galiba. Biraz içki içmiştim. Çenem iyice açılmıştı. Eşi uyuklamaya başladı. Sabah çok erken kalkıyor. Zaten bir önceki geceden malüldü. Zavallıyı istemeden birkaç kere dürttüm. Ayıp oldu. Ama sadece Esna'yı anlatmak da ayıp olur diye düşünmüştüm. Benim biraz başım ağrıyor dedi. İzin isteyip yattı. Ağrıyordur gerçekten. Kolay değil. Hala çok yüksek tempoyla çalışıyordu. Dayanıklıdır. Öyle kolay kolay renk vermez. Böylelerini de anlayamazdım. Adam gerçekten sadece başkaları için çalışıyordu. Esna ile kaynattık. Nasıl gidiyor seninkinin yeşilciliği diye sordu. Anlattım. O suskun haliyle tüm hafta başımın etini yemişti. Oturmamak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Bizimkiler hiç değilse aktifler. Bir şeyler yapıyorlar ve buna benzer. Cumartesi sabahı eylemleri vardı işte. Başına bir şey gelmese diye o gün içim içimi yemişti. Akşam biraz geç vakit heyecanla aradım. Meğer gidememiş, uyuyakalmış. Öylesine titiz bir insanın uyuyakalmasına, karar verdiği bir şeyi yapmamasına imkan var mıydı? Demek ki işin içine korku faktörü girmişti. Korku boku demeliyim. Değil mi ki insanın davranışlarını, kişiliğini bir değil birçok etmen belirler?